Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Deren Özcan. Eserin adı Firarperest. Yazarı Elif Şafak. Türü öykü, roman. Yayın evi Doğan Kitap. Baskı sayısı 1. baskı. Baskı yılı Kasım 2010. ISBN 978-605-111-902-1. Bu kitap 232 sayfadır. Kurum telefonu 0312 363 7746. Kitabın arka yüzü. İnsan ki eşrefi mahlukattır. İçindeki semavi özü keşfetmekle yükümlüdür. Çıkacaksın yollara, kendine doğru git gidebildiğin kadar. Keşif boynumuzun borcudur. Kendimizi keşfetmek, aşkı keşfetmek, dünyayı keşfetmek, ötekini keşfetmek. Çakılı kalmamak sırf alışkanlıklardan ötürü demir attığın koylara. Çıkmak oralardan, geçmek dalga kıranların beri tarafına. Bilmediğin memleketlere varmak, tatmadığın yemekler yemek. Sözlerini anlamadığın şarkılarla içlenmek. Risk almak, dağılmak ve parçalanmak. Ve hasret çekmek buram buram. Gurbetin tadına bakmak ve kendini yabancının gözünden görmek. Şaşırmak yeniden, şaşırmak bir çocuk gibi dünyanın hallerine, çeşitliliğine, güzelliğine, acımasızlıklarına, şaşırmak ölene kadar, şaşırma kabiliyetini hiç yitirmemek. Budur son tahlilde Ademoğullarına, Havva kızlarına kendilerini keşfettiren serüven. Strasbourg doğumlu Elif Şafak, çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona'da geçirdi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları bölümünde, doktorasını ise siyaset bilimi alanında tamamladı. İlk romanı Pinhan'la 1998 Mevlana Büyük Ödülünü aldı. Bunu Şehrin Aynaları 1999 ve Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü kazandığı Mahrem izledi 2000. Ardından her ikisi de çok satan ve geniş bir okur kitlesine ulaşan Bit Palace 2002 ve İngilizce kaleme aldığı Araf 2004 yayımlandı. Medcezir'de 2005 kadınlık, kimlik, kültürel bölünme, din ve edebiyat konulu yazılarını topladı. 2006'da senenin en çok okunan kitabı olan Baba ve Piç yayımlandı. Ardından aylarca satış listelerinden inmeyen ilk otobiyografik kitabı Siyah Süt'ü yazdı. Doğan Kitapçılık tarafından 2009 Mart'ında yayımlanan Aşk, Türk yayıncılık dünyasında önemli bir rekora imza atarak en kısa sürede en çok satan roman oldu. Tüm eserlerinden seçkiler niteliğinde olan Kağıt Elva, Aralık 2009'da yine Doğan Kitapçılık tarafından yayımlandı. Eserleri 30 dile çevrilen Elif Şafak'ın romanları, Viking, Penguin, Rizzoli ve Phoebus gibi dünyanın en önemli yayın evleri tarafından yayımlanmaktadır. www.elifsafak.com.tr Anarşist Aşklar. Adam ve kadın uzun senelerdir evliler. Seviyorlar birbirlerini, orası kesin. Ama eskisi gibi değil. Zaten nicedir, hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskiden sevdalar daha mı tutkuluydu? Hasretler daha mı derin? Sevgilinin saçının bir teline ne şiirler yazılırdı hani? Bir kez görmekle ne kadar çok sevilirdi insan. Kapı aralığından uzanan bir baş, perde arkasında bir kadın gölgesi, belli belirsiz bir tebessüm, göz bebeklerinde saklı ateş ve har. Uzaktan da sevilirdi yar. Mümkündü. Hem mümkün hem imkansızdı aşk. Hayatın bir parçasıydı dokunmadan sevmek, yaklaşmadan. Aşk bugün var, yarın kaçtı kaçacak bir ada tavşanıydı sanki. Öylesine ürkek. Kimse %100 emin olamazdı aşka sahip olduğundan. Mülkü yok, tapusu yoktu. Daha mı anarşisti eskiden aşklar? Sahi, yârim ne güzel kelimeydi. Ağızda akide şekeri. Yârim der, sonra bir es verir, gayri ihtiyari susardın. Söyleyecek söz kalmazdı ardından. Tek başına kaç cümleye bedeldi kelimeler. Eskiden harfler daha mı kıymetliydi? Bir mektup yeterdi aylar süren ayrılıkların sessizliğini kapatmaya. Tek bir yemin yeterdi aradaki mesafeleri azaltmaya. Artık hiçbir şey o kıvamda değil. İbre şaştı, ayar bozuldu sanki. El titredi, akort bozuldu sanki. İlişkilerimizin ahengi eskisi gibi değil. Kelime cömerdi, duygu cimrisi bugünün insanı. Konuşmaya gelince açıyor ağzını, duygulanmaya gelince tutuyor kendini. Zaman yok ya, hep bir telaş halindeyiz ya. Bunca koşturma arasında kimsenin durup da duygulanmaya vakti yok. Bütün meslekler insan ruhunu kemirir durur. Bir tanesi hariç, şairlik. Böyle demişti Charles Baudelaire. Artık bu durum da değişti. Şimdilerde şairlik dahil bütün meslekler ruhumuzu kemirip duruyor inceden inceden. Makyajla kapatıyoruz kemirilen yerlerin üstünü. Ruhumuzdaki gedikleri, benliğimizdeki oyukları. Meşguliyetle, sosyallikle, unvanla, kariyerle, şan şöhretle kapatıyoruz. Ama alttan alta birçoğumuz aynı dertten müstaribiz. Tamamlayamadığımız bir eksiklik duygusunu, azalmayan bir bezginliği sırtımızda un çuvalı gibi taşıyoruz. Monoton bir değirmen taşı günlerin akışı. Dönüyor kendi ritmiyle. Bizi o çarkın dışına çıkaracak bir aşk arıyoruz. Sıra dışı bir sevda. Ama gel gör ki ne Ferhat'ız dağları delecek, ne Simurg kuşlarıyız mavilikte kanat çırpacak. Hem gizliden gizliye masası ve destansı bir sevda arıyor, hem de masalları ve destanları hayatımızdan satır satır siliyoruz. Adam mesleğinde hayli yükselmiş, kadınsa çocukları büyütmüş artık. Ne sıra dışı bir heyecan var, ne yeni bir sınav. Birbirlerine tahammül edemedikleri zamanlar da oluyor. Aynı çatı altında iki ayrı dünya kurmuşlar kendilerine, daracık bir kesişim gösteren iki ayrı küme gibiler. Öyle günler oluyor ki çekip gitsem diyor adam içinden. Yeniden başlasam hayata, tazelensem, yenilensem. Kırkından sonra, ellisinden sonra yepyeni bir hayata atılanlar var. Ben de geç kalmış sayılmam. Bunca zaman karımı ve çocuklarımı incitmemek için hep alttan aldım. Ama artık çocuklar büyüdü, karım da kendine yeter. Üstelik erkek olmanın biyolojik avantajları var. Bir kadın 60'ında anne olamaz ama bir erkek 60'ında hatta 70'inde baba olabilir. Kadınlar önce çocuklarına, sonra torunlarına bağlı oluyor. Halbuki bir erkek bağımsız kalabilir. Gidebilirim istersem. Bir gün belki. Öyle günler oluyor ki çekip gitsem diyor kadın içinden. Yeniden başlasam hayata, tazelensem, yenilensem. 35 yaşına kadar habire didişiyorsun. Ya ailenle, akrabalarınla, ya arkadaşlarınla, ya sevdiğinle, ya bedeninle. 35-40 arası yavaş yavaş duruluyorsun. Ama esas 40'ından sonra başlıyor kadınlık. Kadın ancak o yaştan sonra pişiyor, olgunlaşıyor, kendini buluyor. Bunca zaman kocamı ve çocuklarımı kırmamak için hep alttan aldım. Ama artık çocuklar büyüdü. Kocam da kendine yeter. Hem kadın olmanın avantajları var. Erkekler nedense yalnız kalamıyorlar. Ürküyorlar yalnızlıktan. Karanlıktan korkan oğlan çocukları gibiler. Halbuki kadınlar yalnız yaşayabiliyor. Yalnız ve bağımsız. Bir kez dul kalan kadın kolay kolay evlenmiyor. Bir ilişkiden çıkan kadın kolay kolay yenisine başlamıyor. Biz kadınlar erkeklerden daha dayanıklıyız. Gidebilirim istersem. Bir gün belki. Gitmek ama nereye? Tası tarağı toplayıp Ege'de bir köye mi gitmeli? Bodrum'a, Kaş'a. Ya da adı sana duyulmamış bir sahil kasabasına mı çekilmeli? Sırtta çanta, elde tren bileti, dünyayı mı dolaşmalı yoksa? Yahut uzak doğuya, Hindistan'a filan mı gitmeli? Mümkün olduğunca uzağa, kendinden kaçarcasına. Kaç hayat yaşayınca yorulur insan? Kaç seneden sonra yaşlı, kaç hezimetten sonra bezgin, kaç sevdadan sonra kalpsiz, kaç kelimeden sonra lal olur kişi? Ne adam göze alabiliyor çekip gitmeyi, ne kadın. Kalıyorlar aynı yerde, tıpatıp aynı şekilde. Evlilikleri orada burada konuşuluyor, en başarılı evlilikler arasında sayılıyor, parmakla gösteriliyor. Bunca senedir mutlu bir evlilik yürütmenin sırrını soranlara, karşılıklı sevgi ve saygı diyorlar gülümseyerek. Diyemiyorlar ki, karşılıklı sevgi ve saygı ve bir de karşılıklı bir türlü çekip gidememek. Günler günleri kovalıyor, günler günleri aynen tekrarlıyor. Yoruluyorlar, yaşamaktan değil, yaşayamamaktan yoruluyorlar. Huzursuz ruh. Yolculuk etmeyi niye bu kadar seviyorum bilmiyorum. Tek bildiğim, yollarda özgürleştiğim, romanlarımı hep oradan oraya giderken tesadüfen bulduğum ve ilk satırlarını yolculuklarda yazdım. Sevmenin de ötesinde bir ihtiyaç bu. Kanımda deveran eden bir saklı iptila. İlla ki çıkmalıyım yolculuklara. Uzun süre yolculuk edemez isem bir eksiklik hissetmeye başlıyorum. Bir tıkanıklık. Akmıyor sanki hayat. İlla ki gitmem gerek. Gitmek ama nereye? Önemi yok. Gitmek ama niye? Cevabı yok. Aslında varılacak yer dahi o kadar mühim değil. Zira asıl olan gitmek, gidebilmek. Zaman zaman, her zaman. Uçmayı, havaalanlarını, pasaport kontrollerini, bel ağrılarını ve uluslararası seyahatlerin, o kaçınılmaz gündelik sefaletlerini, günahları kadar sevmeyen arkadaşlarım var. Karşılıklı yadırgayan gözlerle bakıyoruz birbirimize. Sen de artık yorulmadın mı bunca dolaşmaktan, otur oturduğun yerde diyenler çıkıyor aralarından. Nedense yarı sitemkar, huzursuz ruh seni. Doğru, nereye gidersen git, kaçtıklarını götürürsün beraberinde. Doğru, ne kadar kilometre kat edersen kat et, yakınlaşamazsın kendine, eğer zihninin ve yüreğinin sınırları duruyorsa yerli yerinde. Doğru, asıl olan hikayeleri arşınlamaktır, memleketleri değil. Bunların hepsi doğru. Ve her seyyah bilir ki, gittiği yerde onu gene kendisidir karşılayacak olan, kendi geçmişi. Huzursuz ruhlar, bilmez mi sanırsınız, ne kadar dolaşırsa dolaşsınlar, huzur bulamayacaklarını. Ne var ki gene de dayanamazlar işte, içlerinde kurulu bir saat, tik tak tik tak, sonsuza değin aynı yerde güven ve huzur içinde kalmak mı, yoksa savrula savrula oradan oraya gitmek mi deseler, hiç tereddütsüz, gitmek gidebilmek derim. Sonsuza değin verilen yeminlerde bir sahtelik var. Hiç bozulmamak üzere kurulu düzenlerde bir tahakküm var. Hiç değişmediğini iddia eden ve bununla gurur duyan insanlarda bir hamlık, çiğlik, pişmemişlik var. İnsan ki eşrefi mahlukattır. İçindeki semavi özü keşfetmekle yükümlüdür. Çıkacaksın yollara, kendine doğru git gidebildiğin kadar. Keşif boynumuzun borcudur. Kendimizi keşfetmek, aşkı keşfetmek, dünyayı keşfetmek, ötekini keşfetmek. Çakılı kalmamak hep aynı ruh hallerine, aynılıklara, çoktan bitmiş ama rol yapmayı sürdüren evliliklere, kendini yenileyemeyen ilişkilere, tavsamış, sirkeleşmiş arkadaşlıklara, aslını yitirmiş ve bir ucuz taklitten ibaret kalmış aşklara. Bence devre mülk bile almamalı insan. Nereden biliyorsun her sene, her 10 Temmuz, 10 Ağustos arasını şu koskoca dünya üzerinde gidip hep aynı noktada geçirmek istediğini? Olur da gelecek sene başka memleketlere gidersiniz ailecek. İran'a mesela ya da Ukrayna'ya veya Kamboçya'ya nasıl yaşar, nasıl ağlar orada insanlar sırf görmek için? Sırf meraktan, merak ki en çabuk yitirdiğimiz en temel dürtümüzdü, bize en çok yakışan. Hem belki seneye tek başına çıkarsın tatile, kocan ve çocuklarınla değil, kendi kendine. Sevmediğinden değil aileni, kendini özlediğinden. Şöyle bir kendinle sohbet etmeyeli çok zaman geçtiğinden, yalnızlık içsel bir hazine olduğundan, kaçılacak bir sosyal kusur değil. Çakılı kalmamak sırf alışkanlıklardan ötürü demir attığın koylara, çıkmak oralardan, geçmek dalga kıranların beri tarafına, bilmediğin memleketlere varmak, tatmadığın yemekler yemek, sözlerini anlamadığın şarkılarla içlenmek, risk almak, dağılmak ve parçalanmak ve hasret çekmek buram buram, gurbetin tadına bakmak ve kendini yabancının gözünden görmek, şaşırmak yeniden, şaşırmak bir çocuk gibi dünyanın hallerine, çeşitliliğine, güzelliğine, acımasızlıklarına, şaşırmak ölene kadar, şaşırma kabiliyetini hiç yitirmemek, budur son tahlilde Adem oğullarına, Havva kızlarına kendilerini keşfettiren serüven. Dünyayı görmeli. Vaktiyle çocukluğumun Ankara'sında durmadan konuşma ve hareket etme yeteneğine sahip ama bir o kadar da ketum ve sır saklayan bir kadınlar dünyasının içindeydim. Sağım solum, önüm arkam, anneanneler, teyzeler, yengeler, komşu teyzeler, haminnelerden müteşekkildi. Tıpkı Baba ve Piç'teki Asya gibi kadınlarla kuşatılmıştı evrenim. Tüm bu kadınların kendi aralarında tıkır tıkır işleyen muazzam bir iletişim ağları vardı. Ne vakit birbirleriyle haberleşmek isteseler, ister mühim bir ailevi mesele olsun, ister ödünç yumurta istemek bahanesiyle ne telefon açar, ne duman yükseltir, ne posta güvercini uçurur, onun yerine biz çocukları ulak olarak kullanırlardı. Vızır vızır evden eve gider gelirdi ufak ulaklar, çoğu zaman taşıdıkları mesajların anlamını idrak edemeden. Kıymet Hanım teyze, anneannem dedi ki o mesele öyle değilmiş mealinde mesajlar bıraktığımı, karşılığında aynı şifreyle kodlanmış bir cevap alıp bu sefer de onu taşıdığımı hatırlıyorum mesela. Yıllar sonra bugün hermenötike, yorum bilim ve metin analizine olan ilgimi öyle entelektüel sebeplere değil de belki de çocukken içine düştüğüm kadınlar dünyasının sırrı, şifreli, mecazı bol dillerini çözememenin verdiği sıkıntıya borçluyum, kim bilir. O vakitler etrafımdaki kadınlardan en çok duyduğum nasihatleri sıralasam alt alta, listenin başına dünyayı görmeli lafını yerleştirmek icap ederdi herhalde. Dünyayı görmeli derdi mahallesinden dışarı nadiren çıkan o kadınlar. Böyle deme ihtiyacı duyarlardı nedense. Bazı bazı televizyon karşısında iç geçirdiklerinde ya da iki sohbet arası üzerlerine suskunluk çöktüğünde. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi demişler diye eklerdi birileri ardından. Nasıl olup da aynı lafları döne döne böylesine şevkle sil baştan edebildiklerine hayret eder. Üstelik sözleriyle kendi hayatları arasındaki engin kopukluğu görmezden gelmelerini içerlerdim. Sorsanız dünya muhakkak gidip görülmesi gereken bir şeydi nazarlarında. Ama hangi yön taslamam neresiydi? Ona varmak için acaba nereye yolculuk etmeliydi? Hangi ülkelere giderse insan dünyayı görmüş sayılırdı acaba? Zamanla anladım ki Doğu ya da Orta Doğu dünyadan sayılmıyordu. Oraları görmek iyi, hoş da insanı başkalaştırmıyordu. Avrupa görmek şart derdi kadınlar hep bir ağızdan. Avrupa görmüş insan başka. Hoş, şimdi televizyon sayesinde insan görmüş kadar oluyor ama gene de gitmek başka tabii. Avrupa görünce bir başkalık çökecekti üzerimize. Avrupa dediğin bir seyirlik alem, ara ara gidip izlemek gerekti. Ekranda pembe dizi izlercesine. Bu kadınların çoğu tatil mefhumundan yoksundu. Kimileri olsa olsa yazları çıkardı mahalleden. Ya memlekete, ya askeri kamplara, ya memur kamplarına, ya orta bütçeli devre mülklere. Hep aynı yerlere giderlerdi. Hep aynı şeyleri yapmak üzere. Tatile benzemeyen bu tatillerde kadınlar normalden 3 kat daha fazla iş yapar, yabancı bir yerde tanıdık bir düzen kurar, 3 kat daha fazla yorulurdu. Çadır kamping görenler de vardı aralarında. 2 hafta boyunca ip gibi akan suyla bulaşık yıkayıp tüpte yemek pişirmekten belleri tutulmuş vaziyette dönerlerdi. Yorgun dönülürdü tatillerden. Zaten o kadar meraklısı değillerdi bu gitmelerin. Esas Türkiye'nin güneyini, kuzeyini, batısını, doğusunu filan değil, dünyayı görmek lazımdı. Mor harflerle yazılmış bir yazı. Şehrin kalabalık bir semtinde, trafiğin yoğun olduğu bir saatteyiz. Yağmur çiseliyor hafiften. Yağmur hem ince ince yağıyor, hem her damlada bütün şehri altüst etmeyi başarıyor. Bir otobüs yanaşıyor durağa. Yolcularını alıyor, yolcularını bırakıyor. Otobüsün arka tarafında camdan dışarı bakan bir adam var. Orta yaşlı bir adam. Ne şişman ne zayıf. Ne esmer ne sarışın. Belki bir devlet kurumunda çalışıyor ya da özel bir şirkette. Dalgın durgun bakıyor etrafa. Koşturan insanlara, renklere, desenlere, insanlığın hallerine. Derken aniden bir şey dikkatini çekiyor. İleride bir apartmanın yan cephesinde mor boyayla yazılmış bir yazı duruyor. Edep yahu edep. Bugün bir iyilik yap. Adam gözlerini kırpıştırarak bakıyor yazıya. Tekrar bakıyor. Öylesine alışkın ki başka türlü duvar yazılarını görmeye, bunu yadırgıyor. Halbuki çöp dökmemeyle ilgili bir yazı görse yadırgamazdı. Ya da siyasi içerikli bir yazı olsaydı. Filanca partiyi tutanların ya da falanca partiye kızanların yazdığı bir yazı veya bir aşk ilanı olsaydı. Zeynep seni seviyorum gibi bir şey mesela ya da kömür gözlüm. Onları da yadırgamazdı. her şehirli insan gibi adamın da gözleri alışkın orada burada bu tür yazılar görmeye. Ama bu seferki yazı farklı. Kim yazmış acaba? Niye yazmış? İnip bakmak istiyor bir an. Yakından görmek, dokunmak harfleri. Ama otobüs tam o an hareket ediyor. Adam hiç düşünmeden yerinden kalkıp otobüsün arka tarafına gidiyor ve yüzünü cama yapıştırıp oradan bakıyor duvar yazısına. Bakabildiği kadar bakıyor. Ta ki harfler ufukta minnacık birer nokta oluncaya dek. Genç kız üniversite öğrencisi. Henüz ikinci sınıfta. İdealist, girişken, azıcık romantik, deli dolu, okumayı seviyor, müziği ve sinemayı da. İsmi önemli değil, Yeliz ya da Ayşegül, fark etmez. Sosyal bilimler okuyor ya da mühendislik. Sınavı var bugün. Üstelik geç kalmak üzere, koşturuyor yollarda. Kampüsten içeri girerken gözü bir an için yan tarafta duran satıcıya takılıyor. Satıcının tezgahının üzerinde elmalar, armutlar, portakallar dizili. Her bir meyve öbeğinin üzerinde fiyatının yazılı olduğu bir karton var ve el arabasının kenarında bir kağıt, üzerinde mor harflerle yazılmış bir yazı duruyor. Genç kız hayretle bakıyor yazıya, inanamıyor gözlerine, sınavı filan unutuyor bir an, yaklaşıyor. ''Sen mi yazdın bu yazıyı?'' diye soruyor satıcıya. Satıcı esmer, zayıf bir adamcağız. Sigaradan sararmış dişlerini saklamaya çalışarak yarı mahcup gülümsüyor. Yok ben yazmadım. Az evvel yaşlı başlı bir adam geldi, bunu verdi. Ben de sevdim, aldım, koydum oraya. Genç kız usulca yazıya dokunuyor. Bir çiçeğe dokunur gibi. Portakal kokuyor yazı. Güzellik kokuyor. Sükunete, sadeliğe, huzura ve uyuma davet ediyor. Kim yazmış acaba? Niye yazmış? Çantasından bir defter çıkarıyor, gördüğü yazıyı aynen defterine geçiriyor. Edep yahu edep, bugün bir iyilik yap. Gecenin bir saati şehrin bıçkın yüzü kenar semti. Pavyonların önünde taksiler bekliyor. Sokak aralarında alacaklılar kavga ediyor. Sarhoş bir adam ağaç altında kusuyor. Tam şu anda birileri birilerine dolandırıyor. Yalanlar söyleniyor. Sahte kahkahalar atılıyor. Hüznün üstü örtülüyor. Makyaj makyaj üstüne. Şehir bu saatte hiç olmadığı kadar hırçın ve kızgın ve tüm bu keşmekeşin ortasında bir hayat kadını yürüyor tek başına. Rimeli akmış ağlamaktan, hırpalanmış, yaşamak istemiyor, bu gece intiharı düşünüyor. Rastgele bir taksiye biniyor, Anadolu yakasına gideceğiz diyor, halbuki geçmeyecek. Boğaz Köprüsü'ne inecek, oraya kadar taksimetre ne yazmışsa kuruşu kuruşuna ödeyecek ama herkes onu aldattı hayatta. Ama o kimseyi dolandırmadan gidecek ölüme. Planı böyle. Taksici gün görmüş adam dikiz aynasından bakıyor, bir şey söylemiyor. Anladı mı acaba yolcusunun intihara gittiğini? Köprünün ortasında yavaşlıyor taksi. Abla diyor taksici. Bak bana bugün ne geldi. Kadın evvela anlamıyor söyleneni. Taksici ısrarla ona bir 20 lira uzatıyor. Minnacık bir yazı yazılı üzerinde mor harflerle. Sende kalsın diyor taksici. Çantanda taşı moral verir, yüreğini ferah tutarsın. Kadın başını eğiyor. Bütün gece bastırdığı hüzün balon gibi kaçıyor elinden. Tutamıyor. Ağlama be abla diyor taksici. Ağlama bak, beni de ağlatacaksın. Sabaha karşı İstanbul. Taksici ve hayat kadını deniz kenarında köfte ekmek satan seyyar satıcının önünde duruyorlar. Sessizce denize bakıyorlar. Ödeme zamanı gelince kadın kendisine verilen 20 lirayı uzatıyor. Bana iyi geldi, belki başkasına da iyi gelir. Otobüsteki adam duvarda bir yazı gördü. Öyle bir yazı ki çıkmadı aklından. Aynı gün uğradığı bankada sıra numarası için makineden bir kağıt aldı. Duvarda gördüğü yazıyı oraya yazdı. Banka sırası kendisine gelince bu kağıt parçasını minik kutunun içine bıraktı. Bir sonraki banka müşterisi yaşlı bir adamdı, emekli öğretmen Muzaffer Bey. Tesadüfen aynı vezneye gelince yazıyı buldu, bir kağıda not etti. O gün bir üniversitenin yakınlarında işi vardı. Meyve satan satıcının yanından geçerken dayanamadı, yazıyı ona verdi. 10 dakika sonra oradan geçen üniversite öğrencisi genç kız yazıyı gördü, sevdi. 20 liranın üstüne yazdı. Aynı gün marketten alışveriş yapınca o 20 lirayı kullandı. Para gün içinde elden ele dolaştı ve en nihayetinde bir taksi şoförüne ulaştı. Taksici baktı yazıya, sevdi. Gece arabasına binen hayat kadınına verdi. Köfteci kendisine uzatılan parayı aldı. Üzerindeki yazıya baka kaldı. Yüreğinin bir yeri ışıldadı, bir hayır yapmak istedi. Tanımadığı bir cana yardım etmek, güzelliğe vesile olmak. Yazıyı kağıda geçirip kamyonetinin duvarına astı. Orada köfte ekmek yiyen bütün müşteriler gördüler ve başka başka yerlere yazdılar. Bir fısıltı gibi yayıldı yazı, rüzgar gibi yayıldı. Edep yahu edep, bugün bir iyilik yap. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.